Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mehr 1401, Hicri Kameri 21 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 18 Ekim 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, BBC'nin İngiliz yönetimine asırlık hizmeti ve İlahi Önderler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Umman Kralı ile görüştü. Emir Abdullayan dünyanın hiçbir yerinde kamu malına zarar verilmesi ve tahribine müsamaha gösterilemez dedi. Kenani, İran yakında Avrupalı kişi ve kurumlara yönelik misilleme amacıyla yaptırımlar uygulayacak dedi. Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Faysal Miktat, Amerika'nın Suriye'deki işgali bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ediyor dedi. Rusya, Siyonist İsrail rejimini Ukrayna konusunda uyardı. İtalya Enerji Bakanı, önümüzdeki zorlu kış bütün Avrupa halkı için zor geçecek dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Umman Sultanı Heysam bin Tarık Ali Said ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele aldığı görüşmede Reisi iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı diplomatik işbirliğinin en üst seviyede olduğunu belirterek Tahran-Maskat ilişkilerinin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi. İran'ın Umman ile ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Umman ticaret hacminin geçen yıl olduğu gibi büyümeye devam etmesi umudunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika'nın İran'daki olaylara dair art niyetli açıklamalarına atıfta bulunarak, Amerika yaptırımlarla İran milletini dize getireceğini düşünüyordu, ancak yaptırımlar İran halkını durduramadı. Bu ülke İran'ın yaptırımlara rağmen ilerlediğini görünce fitne çıkarmaya başvurdu dedi. Cumhurbaşkanı Reisi İran milleti Amerika'nın düşmanca eylemleri karşısında sessiz kalmayacak ve bu durum için inisiyatif alacağız diye konuştu. Umman Sultanı da iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını bizzat takip edeceklerini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yaptırımlarına tepki göstererek şöyle dedi. Dünyanın hiçbir yerinde kamu mallarının tahrip edilmesine müsamaha gösterilmez ve İran da bu kaideden müstesna değil. İrna'ya göre Hüseyin Emir Abdullahyan pazartesi gecesi Twitter'da şöyle yazdı. Avrupa Birliği pazartesi günü birçok yanlış bilgiye dayalı olarak yapıcı olmayan bir eylem sırasında İranlara yönelik yanlış hesapla tekrar çürümüş bir araçla İranlara karşı etkisiz yaptırıma yeniden başvurdu. Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi insan hakları sorunları bahanesiyle İran'da emniyet güçleriyle bir dizi yönetici dahil olmak üzere 11 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan daha önce Avrupa Birliği Dış Siyaset Şefi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü bir halk desteğine ve etkin bir demokrasiye sahip olduğunu ve İran'ın kadife veya renkli darbeler ülkesi olmadığını, aksine bölgede istikrarlı ve güvenli liman olduğunu söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nin bazı İranlı yetkili ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kınayarak, yakında ilgili Avrupalı kişi ve kurumlara karşı misilleme amacıyla yaptırımlar uygulanacak ve durulacak dedi. İrna'ya göre Nasir Kenani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin pazartesi gecesi bazı İranlı yetkililere ve kurumlara tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kınadı ve bunu uluslararası hukukun ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine açık bir müdahale örneği olarak değerlendirdi. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Böylesi yanlış ve yapıcı olmayan bir kararın temelinde onlara bağlı tanınmış medyanın asılsız, çarpık bilgilere ve uydurma iddialara dayanmasının yanı sıra belirli siyasi motivasyonların da olması derin üzüntü vericidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği Konseyi'nin yaptırım kararını ön yargılı yaklaşımın devam ettiğini ve insan haklarının siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığının bir göstergesi olarak değerlendirerek, böyle bir kararı temelden reddetti, etkisiz ve geçersiz olarak nitelendirdi. Nasir Kenani ayrıca şöyle dedi. Büyük İran halkı pasifliği ve Amerika'nın azami yasa dışı yaptırımlarına eşlik etmesi nedeniyle Avrupa Birliği'ni ve üyelerini zaten büyük bir insan hakları ihlalcisi olarak görüyor.
İran yargısına bağlı medya Kızılhisar Cezaevi ile ilgili iddiaları yalanlayarak Kızılhisar Cezaevi emniyette ve güvendedir dedi. Dün Kızılhisar Cezaevi'nde silahlı saldırı olduğu söylentileri bazı düşmanlar ve yabancılar tarafından gündeme getirildi. Beyaz Saray ve Avrupa hükümetlerinin yanı sıra Ali Suud rejimine bağlı medya son günlerde İran hakkında yanlış ve asılsız haberler yayınlıyor. Söz konusu medya Tahran'daki evin cezaevinde yakılması olayıyla ilgili asılsız haberler de yayınlamıştı. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı editörü Muhammed Ferahani bu iddiaları reddederken Kızılhisar'da yaptığımız incelemeler bu cezaevinin güvende olduğunu ve iddiaların yalan olduğunu gösteriyor dedi.
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Saravan'da bir trafik polisi silahlı teröristler tarafından görevi sırasında şehit edildi. Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü General Ahmet Tahiri, dün İrna'ya verdiği röportajda silahlı teröristlerin bir araçla plaka değişim yerinde görevini yapan trafik polisini şehit ettiklerini söyledi. Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü ayrıca şöyle dedi. Bu üzücü cinayetin ardından teröristlerin ve faillerin yakalanması için çok kapsamlı çalışma başlatıldı. Teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti nizamını ve güvenliğini savunan güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla Şam hedeflerine ulaşamayacakları açık bir gerçektir. Zira düşmanlar büyük İran ulusunun daha uyanık ve bilinçli olduğunu unutmamalılar.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakın medya Nur News, İran'a yönelik silah ambargosunun sona erdiğini bildirerek, Tahran bu zamana kadar Rusya'ya Ukrayna'da kullanılması için herhangi bir silah göndermedi, dedi. Nur News, dün attığı tweette şu cümleye yer verdi. Fransa, İran'ın Ukrayna Savaşı'nda rolü olduğunu iddia etmekle bunu 2231 sayılı kararın ihlaliyle ilişkilendiriyor. müzakere sürecinde İran'ı suçlamaya çalışıyor. İran, Ukrayna'ya karşı savaşa kullanılmak üzere Rusya'ya herhangi bir silah göndermedi. 2231 sayılı karara göre İran'a ambargo Ekim 2022 itibariyle sona ermiştir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'ın görüşleri açıkça anlatılmış. Avrupalılar yeni yaptırımlar uygulamaya karar verirlerse eylemlerinin verimsiz ve mantıksız olacağı ve doğal olarak İran'ın da misillemede bulunacağı ve İran'ın çıkarları konusunda hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bildirilmişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasının revizyon toplantısında olumlu sonuç alınmamasına temasla nükleer silahların tamamen yok edilmesi için bir umudun olmadığının görüldüğünü söyledi. İRNA ajansına göre İran İslam Cumhuriyeti New York'taki Birleşmiş Milletler temsilcisi Haydar Ali Beluchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada 1946'da nükleer silahsızlanmaya ilişkin ilk Birleşmiş Milletler kararının yayımlanmasından ve daha sonra 1972'de nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana uluslararası sistem nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etmeye çalışmıştır dedi. İran temsilcisi şöyle devam etti. Ancak bu konudaki bağlayıcı yasal taahhüdü kabul etmelerine rağmen pratikte nükleer cephaneliklerini niceliksel ve niteliksel olarak güçlendirerek bu taahhüdünü yerine getirmekte başarısız olmakla kalmamışlar, aksine bu taahhüde uymayanları daha da aşikar olmuştur. Bir yandan cephaneliklerini artırıp diğer yandan nükleer silah kullanma eşiğini düşürerek yükümlülüklerini ihlal eden nükleer ülkelerin başında Amerika ve İngiltere gelmektedir diyen İranlı yetkili, Amerika'nın veya nükleer ülkelerin önerdiği ilgisiz planların nükleer silahların silahsızlandırılmasının yol açmayacağını ve bu amaçla nükleer ülkelerin siyasi kararlılığı ve nükleer silahların tamamen imhası için planlı bir programın geliştirilmesi gereklidir dedi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ümit Galibov, Katar'da İran İslam Cumhuriyeti'ne ait özel bir fuarın açıldığı haberini verdi. Galibov, İran'ın Katar'ın Doha kentindeki fuarı 2022 FIFA Dünya Kupası başlamadan önce son fuardır ve bu nedenle diğer ülkelerin iş temsilcilerine ve bu fuarı ziyaret etme fırsatı her zamankinden daha fazla sağlanmıştır, dedi. Ümit Galibov konuyla ilgili şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin münhasır sergisi dün 17-20 Ekim tarihleri arasında Doha'da ve gıda sanayi, el sanatları, safran, ticari hizmetler, sigorta, gelişmiş endüstriyel yangın söndürme sistemleri, deri, petrol ve gaz teknolojisi alanlarında 14 İranlı firmanın katılımıyla başlamıştır. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinin iş ve turizmin gelişmesi için eşsiz bir fırsat olduğuna değinen Galibov, Katar tarafı ile bu fuarın dışında ilgi duyulan konularda iş görüşmeleri yapılması gerekiyor, dedi. İran'ın Katar'ın Doha kentindeki fuarı, İran Cumhurbaşkanı'nın İktisadi İşler Yardımcısı Muhsin Rıza'yı ve İran Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak'ın katılımıyla açıldı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için her türlü ortamı memnuniyetle karşıladığını iddia etti. Mevlüt Çavuşoğlu dün İstanbul'daki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısına katıldı. Çavuşoğlu daha sonra düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'la ilgili gelişmeler konusunda kısaca şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzur için son derece önemlidir. Ayrıca bizim de Ermenistan ile normalleşme sürecimiz başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Sonuçta artık Azerbaycan topraklarını geri aldı. Provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini daha önce de söyledik. Bir yol haritası belirlendi. Buna odaklanması gerekiyor. Ermenistan'ın da buna çok ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var. Varılan mütabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerginlikler her iki tarafın Mayıs 2021'de başlayan sınır ateşkesini ihlal etmekle ilgili tekrarlanan suçlamaları nedeniyle son haftalarda tırmandı. Her iki taraf gerilimin tırmanmasından birbirlerini sorumlu tutuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliği, Ukrayna'daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı. F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin Amerikan Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması konusunda Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiği görüşmede Amerikan yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.
Küresel istatistikler Türkiye'nin maden kazalarında en çok işçi kaybeden ülkeler listesinin başında yer aldığını gösteriyor. Bu olayların en sonuncusunda Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 41'den fazla işçi hayatını kaybetti. Bu arada bazı Türk gazeteleri madencilerin ölümünü açık bir katliam olarak niteledi ve buna benzer onlarca vakanın yaşandığına dikkat çekerek ancak işveren ve hükümetin işçilerin can güvenliğinin bedelini ödemeye yanaşmadıklarını bildirerek eleştirdiler.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Birleşmiş Milletler Özel Elçisi ile yaptığı görüşmede Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarının bazı bölgelerine devam eden işgalini eleştirdi ve Siyonist rejimin ülkesine yönelik devam eden saldırganlarının kınanması çağrısında bulundu. Suriye'deki ekonomik koşulları çok kötü olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler yetkilisi ise yaklaşık 15 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Suriye'nin El Cezire bölgesinin kaynaklarını yağmalamaya devam eden Amerika işgal güçleri, petrol ve buğday yüklü 92 tanker ve kamyondan oluşan bir konvoyu DSG milisleriyle işbirliği içinde bu amaçla açtığı yasa dışı sınır geçitleri üzerinden Kuzey Irak'a çıkarttı. Yarubiye kırsalındaki yerel kaynaklar Sana muhabirine yaptıkları açıklamada Amerika işgalinin El Cezire bölgesinden çalınan Suriye'nin petrolünü ve buğdayını taşıyan 34 tanker ve kamyondan oluşan bir konvoyu yasa dışı Elvelid geçidinden Kuzey Irak'a çıkardığını belirtti.
2022'nin başından bu yana İsrail işgalci rejimi 22 Filistinli şehidin naaşını morglarda tutuyor. Bu arada Filistin Esirler Kulübü 2022 yılının başından itibaren 5300 Filistinlinin Siyonist işgal güçleri tarafından esir edildiğini, bunlardan 111 kişinin kadın, 620 kişinin çocuk olduğunu bildirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Siyonist rejim İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğini pervasızca bir adım olarak tanımlayarak uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder dedi. Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Ukrayna'ya yönelik olası silah desteğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Irkçı rejim İsrail'in söz konusu planına tepki gösteren Medvedev, bu çok pervasızca bir adım, uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder ifadesini kullandı.
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak bir tatbikatta uçak savar füzelerini test edeceğini duyurdu. Öte yandan Rusya'da Su-34 tipi savaş uçağı Yeisk kentinde bir apartmana düştü.
Çeşitli Fransız endüstrilerindeki işçilerin grevi bugün başlayacak. IRNA Ajansı'na göre Fransa'daki çeşitli işçi sendikaları ulaşım, enerji, eğitim, çöp toplama ve tarım gibi sektörlerdeki işçilerin bugün ülke genelindeki grevlere katılacağını duyurdu. Bundan önce Fransız enerji sektörü ve rafineleri işçileri yaşam koşullarını ve haklarını protesto etmek için kitlesel greve başladılar.
İtalya Enerji Bakanı Roberto Cingolani, Amerikan gazetesine verdiği röportajda bu kışın doğalgaz ve enerji eksikliğinden dolayı öngörülemeyen felaketler konusunda uyarıda bulundu.
Ve yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü Real Madrid'in Fransız santraforu Kerim Benzema kazandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İranlı kavimlerin düşmanı nizama karşı psikolojik saldırılarının ekseni olmasıyla ilgili. İran'da kargaşaların başlamasından bir ay geçerken artık olayların meydanı daha açık hale geldi. İran'da yeni olaylar ve kargaşalar genç Kürt bir kızın ölüm bahanesiyle başladı. Gerçi bu genç kızın ölümü kamuoyunu üzdü, fakat ardından ülkenin çeşitli kentlerinde yaşanan meydan olayları İslam Cumhuriyeti düşmanlarının acı ve üzüntüsünü bu genç kızın ölümü değil, sırf İran'da kargaşa ve isyan çıkarmak için genç bir vatandaşın ölüm şeklinin bahane olarak kullanıldığını gösteriyor. Aynı dönemde bu kez Beluç bir genç kızın ölüm söylentisi medyaya düştü. Bu söylentiye tepki olarak Zahidan'da cuma namazı ardından bir terör operasyonu tasarlanarak gerçekleştirildi ve onlarca yaralı ve ölü geride bıraktı. Bu kez Lor bir başka genç kızın ölümü gündeme gelerek güvenlik güçlerine nispet verilmeye çalışıldı. Şimdi de Türk bir kızın ölüm söylentisi yayılmaya başladı. Yaşanan olaylar yan yana dizilip ilgili ardındaki söylentiler, planlı ve güdümlü bir senaryonun İran'ın çeşitli kavimleri hakkında gerçekleştirilmekte olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 44 yıl boyunca İran İslam Cumhuriyeti düşmanları, İslami nizama karşı hedeflerini izlemek için her yolu denediler. Ancak nizamı devirmek olan nihai hedeflerine ulaşamadılar. Şimdi de farklı kavimleri İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtmak için İran'daki etnik kökenlerini, çeşitliliğini suistimal ediyorlar. Aslında düşmanlar İran'da kavimler arasında çatlak oluşturmak için kadınları kullanmaya çalışıyorlar. Genç kızların ölümü özellikle kavimler arasında duyguların kabarması ve kışkırtmasına sebep olur. Bu genç kızların ölümü ile ilgili hikayeler uydurmak ise kavmiyetçi isyanların ortamını hazırlıyor. Başka bir ifadeyle İran'da etnik isyanları şekillendirmek için ölüm senaryoları uygulanıyor. İslami nizamın düşmanları bu senaryonun ülkenin farklı bölgelerinde kaos ve kargaşa ihtimalini arttırdığına inanıyor. Daha önce bu senaryo Huzestan ve Sistan ve Beluçistan eyaletlerinde kullanılmış, fakat halk ve güvenlik güçlerinin uyanıklığı sayesinde bu etkin olayları sonuçsuz kalmıştır. Fakat şimdi düşmanlar İranlı kavimleri kışkırtmak için özel hesaplar yapıyorlar. Onlara göre bu hareketle ülkenin sınır bölgelerinde güvensizliği arttırabilir, kavimlerin ayrılması ortamını oluşturabilir ve sonuçta da kamuoyunu daha geniş bir çapta hükümete karşı seferber edebilir. Bu arada eğer hükümete karşı kamuoyu kışkırtmaları imkansızlaşırsa, bu sefer İran'da çeşitli etnik grupların varlığı nedeniyle İran'ı bölme senaryosunu izlemeye çalışacaklar. Hiç şüphesiz Fars Körfezi kıyısı küçük Arap ülkeleri, Siyonist rejim, Amerika ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanları için iyi bir modeldir. Zira bu ülkeler esasen güç gösterisi yapamazken genelde boyun eğen ve bağımsızlıktan söz edemezler. Bu yüzden etnik grupları kışkırtarak İran'ı bölme senaryosu düşmanların takip ettiği senaryolardan biridir ve son zamanlarda farklı etnik kimliklere sahip genç kızların ölümlerine ilişkin hikayeler bu açıdan değerlendirilebilir. İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının unuttuğu şey ise son 44 yılda ve hatta İslam İnkılabı'nın zaferinden önce bile ülke halkının kimliğini oluşturan kavmiyet ve etnik değil, İranlı olmakmış ve halen de öyledir. İran'ın çeşitli kavimleri her zaman dayanışma ve gönül birliği ile yan yana yaşamış ve İran'ın önümüzdeki izzet ve iktidarı da bu sayede daha güçlenmiştir. İran'ın çeşitli kavimleri şanlı bayrakları ile büyük başarılara imza atmış ve bu kez de kavimleri kışkırtmaya yönelik çürümüş senaryoda başarılı olamayacaktır. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Aras Kamu Bölgesi'nde devrim muhafızlığının tatbikatı konusunda. İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Büyük Tatbikatı Doğu Azerbaycan ve Erdebil Eyaleti'nde başladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun görevlerinin uygulanması bağlamında düzenlenen söz konusu tatbikat, devrim muhafızlarının kara kuvvetlerinin yıllık tatbikat takvimine göre ve ordunun muharebeye hazır olma durumunu iyileştirmek amacıyla gündeme getirildi. Bu bağlamda açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur şöyle dedi. Söz konusu tatbikata hava indirme operasyonu, gece atakları operasyonu, helikopter operasyonları, muharebe ve kamikaze İHA operasyonunun yanı sıra Aras Nehri üzerinde bir köprü inşası, haberleşme yollarının ele geçirilmesi ve kontrolü, yüksekliklerin ele geçirilmesi ve çeşitli taarruz imha operasyonları gibi operasyonlar yapılacak. Üst düzeyli askeri yetkili şöyle devam etti. Bu tatbikatın komşu ülkelere barış ve dostluk ve sürdürülebilir güvenliğin güçlendirilmesi ve düşmanlara inkılap muhafızlarının diğer silahlı güçlerinin yanında ülke sınırlarını savunma ve İran topraklarına her türlü tehdide kesin karşılık vermeye hazırlık mesajıdır. Tuğgeneral Muhammed Pakpur'un açıklamaları, İran askeri güçlerinin iç ve bölgesel politikalar çerçevesinde her türlü askeri faaliyette güvenliği ve barışı korumayı her zaman ön planda tuttuğunu göstermektedir. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri 100 binden fazla aktif personeli ile devrim muhafızların 5 alt grubundan biridir. İran'ın kuzeybatı sınırlarında İnkılap Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin söz konusu tatbikatının çeşitli aşamalarının uygulanmasıyla birlikte bu kuvvetlerin operasyonel tatbikatlarından birisi Aras Nehri bölgesinde gerçekleşmiş olacaktır. İran'ın askeri tatbikatlarının diğer örnekleri gibi Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Aras Nehri bölgesindeki tatbikatının önemli ve etkili özelliklerinden biri Halk kuvvetleriyle besic ve sınır muhafız kuvvetlerinin katılımıdır. Hiç şüphesiz güvenliği halkçı hale getirmek hedefiyle sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için halk katılımına odaklanma meselesi gündeme alınmıştır. Bu nedenle İran'ın kuzeybatı sınırlarında askeri tatbikatlar yapılması büyük önem arz edecek. Bu bağlamda batılı zorba hükümetlerin desteğiyle bazı yabancı güçlerin İran'ın sınırlarına saldırma ve zarar vermek için hazırlıklara başladığına şüphe yoktur. Bu nedenle İslam Devrim Muhafızları'nın kara kuvvetleri tatbikatı, Dağlık Karabağ ihtilafının sona ermesi ve 9 Kasım 2020 gece yarısı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda 10 maddelik anlaşmanın imzalanmasından sonra İlham Aliyev hükümet yetkilileri yabancıların tavsiyesine göre Ermenistan'ın güney bölgelerinden bu ülkenin sınırlarına kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir koridor almakla ısrar ettikleri bir ortamda yapılıyor. Bu talep Türk makamları tarafından zaten daha önce gündeme getirildi. Böyle bir koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesiyle İran'ın Ermenistan ile sınırları, İran'ın Gürcistan ve Rusya'ya ve Ermenistan üzerinden Karadeniz'e geçiş yolunun inşası da devre dışı kalacağı açıktır. Bu acı olayı Ermenistan'ın yıkımına ve parçalanmasına yol açabilir ve İran'ı karlı ve etkili bir geçiş yolundan da mahrum edebilir. Bu nedenle Tahran, bölgedeki jeopolitik değişimlere karşı olduğunu defalarca vurguladı. Bu arada son zamanlarda Yahudi Ajansı ofisinin kapatılmasından sonra Siyonist rejim yetkilileri bu ajansın ofisini Moskova'dan Bakü'ye taşımaya karar verdiler. İlginç olan ise Bakü hükümeti liderlerinin bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bahsederken İlham Aliyev hükümeti ile ilgili kararların bir kısmının Türk makamları, bir kısmının ise ırkçı rejim İsrail makamları tarafından basına duyurulmasıdır. Yahudi Ajansı ofisinin Bakü'ye taşınması, Siyonist rejimi İran sınırları yakınlarında sabotajlarda bulunma fırsatını sağlıyor. Halbuki Aliyev'in on yıllarca İran ile imzaladığı onlarca güvenlik anlaşması uyarınca taraflar üçüncü şahıslara diğer tarafa saldırmasını engellemeyi taahhüt etmiştir. Son olaylar göz önüne alındığında İran'ın kuzeybatı sınırlarında devrim muhafızları kara kuvvetlerinin tatbikatı şüphesiz yayılmacı ve maceraperest taraflara İran'ın askeri yeteneklerinin çok küçük bir kısmını gösterirken çok eski bir tarihe ve kültüre sahip büyük bir hükümet ve bir milletle uğraşmaları yaparlarsa kendilerini bile bile yok edeceklerini hatırlatabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mer 1401, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 18 Ekim 2022 Salı. Bir yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1243'te Erivan kenti İran ile Ruslar arasındaki ikinci savaş sırasında Rus askerlerince ele geçirildi. Bu kent Fethali Şah Gacar döneminde düştü ve Ruslara devredildi. Bu yenilginin neticesi Türkmençay Anlaşması'nın imzalanmasıydı ki bu anlaşma uyarınca ve tabii ki Gacar Şah'ının kifayetsizliği nedeniyle Azerbaycan bölgesinin kuzeyi ve Kafkasya İran topraklarından ayrıldı ve Rusya'ya ilhak edildi. ...93 yıl önce bugün 18 Ekim 1929'da Türkmen ünlü şair Mahtum Goli olarak bilinen Kerim Kurban Nefes Türkmenistan'ın Gokitepe bölgesindeki Yılanlı köyünde dünyaya geldi. Kerim Kurban kabiliyetli bir şair ve mütercim idi. Bu ünlü Türkmen şairin eserleri arasında Taymaz Baba, Saldat Yurgi, Askerin Kalbi, Baba ve Evlat, Topraktan Meydana Gelen Yürek, Çalgıcı Kadın gibi eserlere değinebiliriz. Yıl önce bugün 18 Ekim 1922'de İngiltere'de BBC radyosu istasyonu kuruldu. Bu radyo istasyonu ilk başta özel olmasına rağmen 1927'de devletin denetimine girdi ve İngiltere'nin ilk devlet radyosuna dönüştü. BBC radyosu 1936'da ilk defa televizyon yayınlarına başladı. Dünyanın çeşitli dillerinde programlar yayımlayan BBC radyosunun bütçesi İngiliz hükümetince temin ediliyor. Habercilikte tarafsız olduğunu iddia eden BBC ancak son yarım yüzyılda İngiliz hükümetinin propaganda malzemesine dönüşmüştür ve Londra'nın çeşitli ülkelerin iç işlerine müdahale zeminini sağlıyor. BBC hedefli haber ve raporlar yayımlayarak Batı'nın ve özellikle İngiltere'nin 3. dünya ülkelerindeki sömürgeci ve çıkar amaçlı politikalarını her zaman haklı çıkarmıştır. Yıl önce bugün 18 Ekim 1777'de Alman ünlü yazar ve şair Wilhelm Kleist Frankfurt kentinde dünyaya geldi. Gençken Paris kentine giden Kleist 19. yüzyılın başlarında yazarlığa yöneldi. ve Schroffenstein ailesi adlı tiyatro senaryosunu yazmakla büyük üne kavuştu. ...163 yıl önce bugün 18 Ekim 1859'da Fransız ünlü filozof Henri Bergson dünyaya geldi. 18 yaşında matematik bilim dalında bir takım meseleleri çözmesinden dolayı dünyaca ünlü bilim adamı Pascal'dan özel ödül aldı. ...155 yıl önce bugün 18 Ekim 1867'de Alaska Amerika tarafından ele geçirildi. Alaska 1867'ye kadar Rusya'ya aitti. Ancak o zaman Rus kralı bu uzak ve donmuş toprakları korumanın karlı olduğunu düşünmüyordu. Bu nedenle Amerikalıların bu araziyi satın alma teklifini kabul etti ve bu şekilde 18 Ekim 1867'de Alaska toprakları Amerikan kuvvetlerinin eline geçti ve sahiplenildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Maden mühendisleri Amasra meydana gelen faciaya ilişkin ilk inceleme raporunu açıkladı. Her yerde aksaklık var.
Yeni Asya.
Gıda enflasyonu baskıyla düşmez.
Karar.
Gıda krizi kapıda. Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya kalabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 16 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Elektriğe de indirim gelecek mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ankara'da suya zam konusu gündemin ilk sırasında. Son yapılan mahalli seçimlerde İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehirde seçimleri kaybedip büyük hüsrana uğrayan iktidar, aradan 3 sene geçmesine rağmen sonuçları hala hazmedebilmiş değil. İktidar belediyeleri çalışamaz, icraat yapamaz hale getirmek için ellerinden geleni ardına koymuyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yapılan seçimlerde muhalefetin adayları seçimi kazandı ama belediye meclislerinde iktidarın üstünlüğü var. Ankara'da da durum böyle. Belediye başkanları icraat yapmak için aldıkları kararları belediye meclislerinden geçiremeyince işler ya yarım kalıyor ya da başlanamıyor. Bunda zararı da bizim gibi Ankara'da yaşayanlar görüyor. 4 günde 4 kere zam yapılan motorinden tutun da elektriğe, doğalgaza büyük zamlar yapıldı, yapılıyor. ABB maliyetlerin artması nedeniyle suya yaptığı zam teklifi belediye meclisinde iktidara mensup üyeler tarafından su üreticilerine %50 indirim şeklinde önerge ile değiştirildi. Başkan Mansur Yavaş bu teklifi veto etti ama iktidara mensup üyeler tarafından yeniden kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan yapılan açıklamada yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara'da ücretin 6 TL olmasıyla elde edilecek olan 1.8 milyar TL'lik gelirin ASKİ'nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılayamayacağı ifade edildi. Elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi halinde suya zam yapılamayacağı söyleniyor. Ama bırakın fiyat indirimini, muhtemeldir ki yeni zamlar kapıda. Her gün iğneden ipliğe gelen zamlar milleti geçim derdine sokmuşken, indirim haberi aslında sevinilecek bir durum ama Ankara'daki projelerin yarım kalacağı düşünüldüğünde milletin zararına olacağını görmek gerekiyor. Bu arada da Türkiye genelinde benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının da %50 indirilmesi için meclise kanun teklifi verildi. Bakalım iktidar belediyede yaptığı gibi bu teklifi kabul edecek mi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı indirim kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin ne karar bilemeyiz ama bu durum belediye başkanına rağmen belediye meclisi tarafından indirilen su fiyatları önümüzdeki seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayısal üstünlüğü olmayan bir ittifakın Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme arasında yaşanabilecek sorunları da gösterdi. Tıpkı şimdi mecliste yaşanan durum gibi. AKP ve MHP'nin milletvekili sayısı fazla ama mesela anayasayı değiştirecek sayıya ulaşamıyor. Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği sıkıntılardan birisi de bu.
Esfender Korkmaz, 16 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde konut sorunu kronikleşti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2022 konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu sene Eylül ayında toplam konut satışlarında geçen senenin aynı ayına göre %22,9, banka ipotekli krediyle konut satışlarında %43, ve yabancıya konut satışlarında ise %23,8 oranında düşme var. Eksi reel faiz olmasına rağmen toplam satışlarda ve ipotekli satışların düşmesinin bir nedeni konut fiyatlarının balon yapmasıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2022 Temmuz ayı verilerine göre 2017 yılını temel yılı olarak 100 alırsak 2022 Temmuz ayında TÜFE endeksi 323,1, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi 507,6, gram altın fiyat endeksi 686,7, dolar TL endeksi 480,1 oldu. 2017'den 2022 Temmuz ayına kadar geçen 5 sene 1 ayda enflasyon 3 kattan biraz fazla artarken konut fiyatları 5 kat artmış. Bir diğer nedeni siyasi iktidarın sosyal konut projesidir. Anlaşılan o ki bir kısım alıcı bu projeyi bekliyor. Bir başka neden yüksek enflasyon nedeniyle halkın satın alma gücünün azalması ve yoksullaşmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşı birçok Rus vatandaşının Rusya'dan kaçmasına neden oldu. Siyasi iktidar konut sorununu kronikleştirdi. Çünkü konut sorununu rant kapısı yaptı. Kiptaş'ın kuruluş kararnamesinde gecekondu önlemek için konut yapar diyor. Oysa ki AKP iktidarında yandaşlara lüks konut yaptı. Ümraniye Sapağı'nda Yeşil Vadi konakları örnektir. Üstelik de bir tarafı boş alan iken diğer yola bakan tarafında cami yaptı. Şimdi Şile bağlantı yolun isteseniz de genişletemezsiniz. TOKİ adında anlaşıldığı gibi toplu konut yapar ama büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da lüks konut yaptı. Aracı zenginler yarattı. Dahası da serbest piyasa ekonomisine çomak soktu. Haksız rekabet yarattı. Hükümetin şimdi ilan ettiği TOKİ sosyal projesinde 2023 seçimleri için 3 hedefi olduğu anlaşılıyor. Birisi taraf kazanmak, ikincisi ise bütçeye gelir sağlamak ve bütçe açığını düşürmek, üçüncüsü ekonomiyi canlandırmak. Oysaki sosyal konut denilince ya devlet mülkiyetindeki konut ucuz kira ile veya bedava tahsis edilir ya da ihtiyaç sahiplerinin konut alımına devlet destek verir. Siyasi iktidar konut sorununu popülizm ve rant kapısı yaptı. Kaldı ki 20 yıldır TOKİ devrede ve inşaat sektöründe durgunluğa neden oldu. 2021'den 2022'nin ilk yarısına kadar geçen 6 çeyreğin 5'inde inşaat sektörü daraldı.
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 16 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde gerçek ile yalana yer değiştirtecek yasa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dezenformasyon, sözde yanlış ve kasıtlı haberlerin önünü almak için hazırlanan bir yasa. AK Parti pratiğinde ve uygulamasında ise bugüne kadar yoğun yaşandığı gibi bundan sonra da bu yoğun felaket cezalandırmayı belki de 10 artıracak ve Türkiye'yi geniş çapta susturmayı amaçlayan bir yasa meclisten geçti. Hayır, asla hayırlı olsun diyecek hiçbir halimiz yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bakın göreceksiniz, kısa süre içinde bugün açılan davalar, yasaklamalar ve verilen cezalar binse 10.000 olacak. Çünkü yasaklamalar bu iktidarın hani denir ya fıtratında var. İktidar bu yasayla gerçek ile sahteyi yer değiştirme amacında. Neden mi? Özellikle siyasi konularda rüşvet, yolsuzluk, iktidarın yasalara aykırı uygulamaları, iktidarın beğendikleri, beğenmedikleri, ortadan silinilmesi istedikleri, iktidara göre yanlış olan her şeyin cezalandırılması gerektiği hemen her şey bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Siyasi iktidarın elinin olduğu konularda bağımsız mahkeme yok. Mahkemeler, savcılar özgür değil. Doğru mu, yanlış mı ayırt edilemeyecek. Bu konuda çok sayıda örnek var. Yasanın hazırlanmasında başrolü oynayanlardan Mahir Ünal'a mikrofon uzatmış Hande Fırat. Sormuş, yanıt almış, hiçbir yanıta da itiraz etmemiş veya ama diye yeni soru ile yanıtları deşmemiş. Ben sordum, görevimi yaptım, yanıtları da yayımladım. Bu mudur iş? Hem de gazeteciliği, medya özgürlüğünü birinci dereceden ilgilendiren bir konuda. Ama diyebilirsiniz ki iktidara yakın medyanın bu yasayla ilgili hiçbir sorunu olmayacak ki niye ayrıntısına baksın. Tabii ki sayfalarında iktidar ve elemanların hiçbir yolsuzluk, rüşvet ve benzeri iddialarına yer vermemiş bir gazetenin böyle bir derdi olabilir mi? Haklısınız. Mesela başlığa çıkana bakın. 5 kriterin 5'i de varsa suça girer. Önce ha öyle mi diye merakla okudum. Sonra ise güldüm. Aldatmanın da böylecesine. Bir bilgi veya haberin yanıltıcı olduğuna yargı karar verecek aranan koşullar şunlar olacakmış. 1. Yayılan haber gerçek olmayacak. 2. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı için gerçek dışı olacak. 3. Halk arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı taşıyacak. 4. Kamu barışını bozmaya elverişli olacak. 5. Bunlar aleni bir şekilde yapılacak. Evet, işin bam teli. İktidarın bir mahkemesi yanlış ilan edilmesini, ortadan kaldırmasını veya yazanın da cezalandırılmasını istediği bir haberi, mesela bir iktidar milletvekilinin rüşvet aldığı, iktidarın bir kurumunun veya belediyesinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yapılan bir habere, söz konusu bu 5 koşulun da var olduğu kabul edilecek. Çünkü bu maddeleri yorumlamak iktidarın ve yargısının işi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
BBC'nin İngiliz yönetimine asıllık sadakatli hizmeti.
Değerli dinleyiciler, İngiltere Devleti'nin hizmetinde olan BBC Haber Saçan Ajans'ın asırlık çalışmasını ele almak istiyoruz.
Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Günümüzde iletişim çağda medyanın gücü her zamankinden daha hissedilir hale gelmiştir. Fakat bir asır önce British Broadcasting Corporation, BBC olarak bilinen Britanya Haber Saçan Ajansı 18 Ekim 1922'de bir radyo vericisiyle çalışmalarına başlarken çok az insan böyle bir gelişmeyi tahmin edebilirdi. Zamanın geçmesi ve medya teknolojisinin ve mesaj üretme ve gönderme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının önemi ortaya çıkmış ve bu konuda BBC rakiplerinin gerisinde kalmamaya çalışmıştır. Bu nedenle 10 yıl sonra asıl görevi o zamanlar sömürge gücünü büyük ölçüde kaybetmiş olan İngiliz hükümetinin dış politika hedeflerini ilerletmek olan bu medyanın dünya servisi kuruldu.
İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle BBC'nin İngiltere'deki ve yurt dışındaki...
Thank you.